Ayrım 24, sayfa 247. 22. kısım. New York, 22 Şubat. Messi arabasını Brooklyn'deki binanın önüne çekip durdurduğunda saat 1'i geçiyordu. Bardaktan boşanırcasına da yağmur yağıyordu. Arka tarafında yangın merdiveni olan kırmızı tuğlalı eski bir yapının önündeydiler. Apartman iyi bir bakıma ihtiyacı varmış gibi görünüyordu. Şiddetli yağmurun altında arabanın içinde otururken Slenski binayı inceledi, bir sigara yaktı. Nasıl halledeceksin? En basit yol en iyisidir. Messi gülümsedi, elinde tepesinde Amerikan hükümetinin arması görünen kağıdı kaldırdı. Vergi denetçileri dostça bir sohbet için geldi. Buranın dairesi en üst katta, arka tarafta. Ben ön merdivenden çıkarken sen yangın merdiveninden gelip beni kurursun. İçeri girdiğimde başlarız. Ya evde değilse? Bekleyeceğiz. Üstelik evi arama fırsatımız da olur. Ya sonra? Onu da zamanı gelince düşünürüm. Slenski sigarasını pencerenin aralığından fırlattı. Ucuna susturucu takılmış Tokarev'i çıkardı. Pardösüsünün altından koltuk altına kaydırdı. Doğru yaptığından eminsin değil mi Jack? Bana güven. Arabadan inip yağmurun altında yürüdüler. Felix Arkaş'ın yorgundu. Uykusuzluktan gözlerinin altında koyu halkalar belirmişti. Buranın dairesinin penceresine arkasını dönüp baktığında bir iskemlenin üzerine yığılmış Popov'a baktı. Lombardi'nin adamlarından ikisi onu biraz önce teslim etmişti. Dev adamı bağlayan ipler sağlamdı ama Arkaş'ın iplerin gereksiz olduğunu biliyordu. Popov iğnenin etkisiyle kendinden geçmiş, hareket etmekte bile zorlanıyordu. Arkaş'ın bir sigara yakıp pencereden uzaklaştı. Popov'un yüzündeki çürüklere, ağzının kenarından sakalına sızan kana baktı, elini uzattı, adamın çenesini kaldırdı. ''İşleri güçleştirmekten başka bir şey yapmıyorsun.'' dedi. ''Bana Messi'nin o gölün kıyısında ne iş çevirdiğini anlatsan ne kadar daha iyi olacağını görmüyor musun?'' Popov homurdandı, göz kapakları titredi, başı Arkaş'ın elinden kurtulup yana devrildi. Arkaş'ın içini çekti. Buran'la birlikte adamı konuşturmak için bir saat uğraşmışlar, ondan bir kelime bile alamamışlardı. Şimdi ise bütün bunların bir zaman kaybı olup olmadığını düşünüyordu. Üstelik herif onu kaçırmaya uğraşırlarken Lombardi'nin adamlarından birini de ciddi biçimde yaralamıştı. Cüzdanı masanın üzerindeydi. Adı Dimitri Popov'du. Bundan da Rusya'da Ukraynalı olması dışında fazla bir şey anlaşılmıyordu. Amerikalıların kullandığı göçmenlerden biriydi kuşkusuz. Masanın üzerinde bir enjektör, bir de Arkaşi'nin en son başvurmayı düşündüğü ufak bir şişe skopolamin ya da gerçek ilacı vardı. Enjektöre uzanırken kapının vurulduğunu duydu, yüzünde hafif bir endişe belirtisi döndü. Kimseyi beklemiyordu. Arkasındaki yatak odasının kapısını kapadı, ön kapıya doğru yürüdü, sigarasını tabloya bastırırken kapının ikinci kez vurulduğunu duydu. Tereddüt etti, içgüdüsü bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyordu. Kahve sehpasının üzerindeki Walter tabancaya uzanıyordu ki bir ses duydu. Senin yerinde olsam gerçekten yapmazdım. Tabii eğer parmaklarından olmak istemiyorsan. Arkasında yangın merdivenine bakan pencere açıktı. Perde rüzgarda sallanıyordu. Pencerenin yanında duran adamın elinde Tokarev'i gören arkadaşın, adamın da Slansky olduğunu anlayınca yüzü kül gibi oldu. Tabancayı masaya bırak, sonra uslu bir çocuk gibi git, ön kapıyı aç, yavaş yavaş, acele etmeden. Arkaş'ın söylenenleri yaptı, Walter'ı sehpanın üzerine bıraktı, vücudundan buz gibi ter boşanırken kapının yanına gidip açtı. Eşikte duranı gördüğünde şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Messi içeri girerken Slanki sakin bir sesle, ''Jack'' dedi, ''bence yatak odasına gidip dostumuzun kimi ağırladığına baksan iyi olur.'' Messi arkadaşının karşısındaki koltuğa oturup sertçe ''Bana burada neler olup bittiğini anlatsan iyi olur.'' dedi. ''Hem de hemen.'' Arkadaşın sinirli sinirli gülümsedi. ''Ben de sana aynı şeyi sorabilirim.'' dedi. ''İkinizin neler çevirdiğini öğrenmek ilginç olmalı. Size Birleşmiş Milletler nezdindeki Sovyetler misyonunda resmen tanınmış bir diplomat olduğumu, bu nedenle de dokunulmazlıktan yararlandığımı belirtmek zorundayım.'' ''Yanlış. Bütün bunlar durumunu güçleştirmekten başka bir işe yaramaz. Onun için palavrayı kes.'' Messi elindeki tabancayı uzatıp horozu kaldırdı. ''5 saniye ve sayıyorum.'' O sırada Slanski sendeleyerek ilerlemeye çalışan Popov'u odaya getirdi. Arkadaşını görünce iri Ukraynalı'nın gözleri parladı. ''Jack, eğer o tetiği çekmezsen ben yaparım.'' Messi Popov'a döndü. ''Neler oldu, anlat.'' Popov ağzının köşesine birikmiş kanı silerek arkadaşını gösterdi. Dostumuz kızın peşinde, onu izlemişler. Kulübeden ayrıldıktan sonra bunun adamları beni kandırdı, arabamı durdurup bayılttı. Sonra beni buraya getirip konuşturmaya çalıştılar. Adı Arkaşin. Slanski masanın üzerine bir deste harita ve fotoğraf attı. Bunları yatak odasında buldum. Anlaşılan Arkaşin fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Bir de bizimle. Messi resimlere baktı. Bazılarında yalnız Anna, diğerlerinde de her üçü otelden ya da Boston tren istasyonundan çıkarken görülüyordu. Haritalar New Hampshire'ı gösteriyor, üzerlerindeki gölü çevreleyen daireleri görülüyordu. Yüzü soldu, Arkaşin'e döndü. Dostun Brown nerede? Arkaşin sertçe yanıtladı. Sorularına cevap vermek zorunda değilim. Messi yanına yaklaştı, tabancasının namlusunu adamın şakağına dayadı ve ''Bu doğru olabilir, olmayabilirdi ama eğer konuşmazsan kafanda öyle bir delik açarım ki içinden rahatça tren geçer.'' ''Bunun akıllıca olacağını ya da gerekli olduğunu sanmıyorum.'' ''Dokunulmazlığın bir boka yaramaz arkadaşın. Burada geçmez. Sen adam kaçırma işine bulaştın. Bu da ciddi bir federal suç. Sabrımı taşırmadan, şu lanet şey patlamadan konuş.'' Arkadaşın içini çekti, ellerini umursamazmış gibi yana açtı. ''Anlamıyorsunuz. O kadının böyle kaçmasını kabul edemezdik.'' dedi. ''Kim?'' ''Biz.'' ''Büyükelçilik Moskova'dan emir aldı.'' Birden her şey daha açık göründü. Messi adama yaklaştı. ''Onu nerede bulacağınızı nasıl biliyordunuz?'' Helsinki'den beri izliyoruz. Bu ülkeye vardığı andan itibaren peşinde adam var. Messi bir süre sessiz kaldı. Sonra neden dedi. Önemli biri değil ki. Arkadaşın hafifçe gülümsedi. Senin ve benim gibi adamların düşünemeyecekleri şeyler vardır Messi. Bizler sadece efendilerimizin emirlerini yerine getiririz. Adamı nereden biliyorsun? Faaliyetlerinizden haberimiz var. Fotoğraflardan kimliğinizi bulmak zor olmadı. Messi'nin yüzü öfkeyle kızardı. ''Brown nerede?'' Arkadaşının tereddüt ettiğini görünce elindeki susturucu takılmış tokarevi adamın gözleri korkudan fal taşı gibi açılıncaya kadar şakağına bastırdı. ''Kadını almaya gitti.'' ''Yalnız mı?'' Arkadaşın omuzlarını silkti. ''Ne fark eder ki? Onu artık durduramazsınız.'' ''Kıza ne yapacak?'' ''New York'ta bir Sovyet gemisine bindirecek.'' ''Brown gideli ne kadar oldu?'' Arkadaşın cevap vermeyince Messi elindeki tabancayı yüzüne vurdu, yaraladı. Arkadaşın sendeledi, kendine geldiğinde burnundan akan kanı sildi. Bu gerekli değildi ama. Messi'nin yüzü öfkeden bembeyazdı, popovu gösterdi. Eğer arkadaşıma izin verirsem sana yaptıklarını kötü ödetir. Burak'ın gideli ne kadar oldu? Arkadaşın endişeyle popova baktı, sonra 2 saat önce Boston trenine bindi, dedi. Slansky popova döndü. Bunu içeri götürüp bağla, sıkıca, hareket edip ses çıkarmasın. Zevkle, o sırada da döverim. Messi Rus'a baktı. Bundan sonra güneş ışığını görebilmen için çok uzun bir süre geçmesi gerekecek arkadaşın. Bir kaçağa yardım, cinayete teşebbüs, adam kaçırma, izinsiz silah taşıma. Üstelik dokunulmazlığının kapsayamayacağı daha bir sürü şey bulacağımdan da eminim. İşin bittik. Arkadaşının yüzü gözle görülür derecede sarardı. Popov ona yaklaşırken arkadaşın sehpanın üzerindeki Walter'a atıldı. Popov silahı elinden almaya çalışırken yeterince atik davranamadı. Tabanca patladı. Kurşun Ukraynalı'nın suratına çarptı. Popov arkaya devrilirken Slenski'nin silahı ıslık gibi ses çıkardı. Arkadaşın göğsünden vuruldu. Popov'un nabzını yoklarken Messi'nin yüzü soğuldu. ''Tanrım, öldü.'' Slansky, arkadaşının yere yığılı vücudunu, yarısından akan kanlara, Slansky, arkadaşının yere yığılı vücuduna, yarasından akan kanlarla kırmızıya boyanan elbiselerine baktı. Arkadaşında Jack gittikçe batağa saplanıyor. Şimdi ne yapacağız? Buradan hemen çıkalım. Her şeyi olduğu gibi bırak. Ne yapacağımızı daha sonra düşünürüm. Slansky fısıldar gibi. Zamanında göle varmamız imkansız, dedi. Buradan 6 saatlik yol. Arkadaşının adamları da çok önümüzde. Öyleyse gidelim. Messi yangın merdivenine doğru ilerlerken Slansky bileğine yapışıp bekle dedi. Masanın yanına yaklaşıp haritalardan birini aldı. Messi'ye döndüğünde yüzü ter içindeydi. Belki daha kısa bir yol vardır. Şansımızı denemeliyiz. New Hampshire. Carlo Lombardi şehir dışından nefret ederdi. Egzoz gazına ve dumana alışıktı. Öten kuşlar ve ağaçlar ona göre değildi. Queen's Packard'ın camını indirip arabanın içi temiz ve soğuk havada olunca burun kıvırdı. ''O siktirici camı kaldır. Ne yapmak istiyorsun? Beni öldürmek mi?'' Brown alka koltukta sessizce otururken Vince söyleneni yaptı. 10 dakika kadar önce ana yoldan ayrılmışlardı. Arabayı Lombardi sürüyordu. Brown'ı da Boston istasyonundan almışlardı. New England'ın ahşap evleri hızla yanlarından geçip gitti. Lombardi hiç de etkilenmişe benzemiyordu. İnek boku, bir sürü de sıkıcı çiftlik hayvanı. Kime yarar? Brown'a bakarken bir sigara yaktı. O sakallı ayıya ne oldu? Brown sertçe baktı. O artık Arkaşi'nin malı. Daha ne kadar var? Bir saat daha var. O sakallı pezevenk neredeyse Crank ile Lo'yu öldürüyordu. Lo sıkıcı çenesini telle bağlatmak zorunda kaldı. Daha dikkatli olsaydılar. Bu sefer benim dediğim gibi hareket edersin. Lombardi omuzlarını silkip Vince'e döndü. Planı biliyorsun. Yolumuza kim çıkarsa gebert. Makineler yanında mı? Vince eğilip bez bir torbayı gösterdi. İçinden 3 tabanca, namlusu kesik, 2 tüfek, bir de M1 karabin çıkardı. Lombardi, aman tanrım dedi. Neyle karşılaşmayı umuyorsun, ayı mı? Vince omuzlarını silkti. Belayla karşılaşabiliriz demiştin. Bilinmez ki. Lombardi arka koltuktaki Burak'a dönüp gülümsedi. Çocuk için şu kadarını söyleyebilirim. Hazırlıklı gelmiş. Vasili sandaldan inip Anna'nın iskeleye çıkmasına yardım etti. Bir saat boyunca gölde balık tutmuşlar, 3 büyük alabalık yakalamışlardı. Birlikte kulübeye doğru yürürlerken Anna, bana kulübedeki fotoğraftan bahset dedi. Alex'in ailesi mi? Annesi, babası, erkek kardeşi ve küçük kız kardeşi. Sana onlardan söz etti mi? Fotoğraftakilerin kim olduklarını tahmin edecek kadar. Öyleyse senden hoşlanıyor olmalarına. Bunu da nereden çıkardın? Bir süre genç kızın yüzüne bilgiç bilgiç baktı. Sonra Alex onlar hakkında hiç konuşmaz dedi. Galiba onun zırhının zayıf noktasını buldun. Anna gülümsedi. Buraya ilk geldiğim gün onu geçinilmesi güç biri olarak görmüştüm. Vasili güldü. Onun geldiği güne kıyasla bu yaşadığın hiçbir şey. Neye benziyordu? Küçük bir kurt yavrusuna, ehlileştirilmesi imkansız, yemek ya da konuşmak istemiyordu. Yüreğinin derinliklerinde, kimsenin erişemeyeceği bir yerde büyük bir acısı varmış gibi yalnız kalmak istiyordu. Oysa sen oraya eriştin. Vasili hayır anlamında başını salladı. Oraya kimsenin eriştiğini sanmıyorum. Bundan sonra da kimsenin erişebileceğine inanmam. Öyleyse neden kalmasına izin verdin? Kulübeye varmışlardı. Vasili balıklarla oltaları yere bıraktı. Verandanın basamaklarına oturdular. Kötü günler geçirdiğini, kendinden başka kimseye güvenmediğini biliyordum. Oyalanmaya ve bir babaya ihtiyacı vardı. Elimden geleni yaptım. Ona ormanı ve avcılığı öğrettim. Ben dahil bu ormanlarda Alex'ten daha başarılı olabilecek kimseyi tanımıyorum. Orman aklını başka şeylerle meşgul etti. Giderek buraya alıştı. Başından geçen bütün o olaylardan sonra yalnız kalmak istemesi, kalabalıktan hoşlanmaması normaldi. Annesiyle babasına ne oldu? Anlatmadı mı? Hayır. Vasili bir an düşündü, sonra başını yavaşça hayır anlamında salladı. Anna, bir erkeğin bazı şeyleri kendine saklaması doğaldır. Eğer Alex bilmeni isteseydi anlatırdı. Bırak da sana onların başından geçenleri kendisi anlatsın. Şimdi ocak için çalı çırpı toplasam, ben de bu balıkları pişirsem nasıl olur? Anna verandadan indi, yanağının üzerindeki bir tutam saçı geri iterken ihtiyara baktı. Vasili, ne var? Seni seviyorum, seni çok seviyorum. Vasili, Anna arkasını dönmeden gülümsedi, sonra ayağa kalkıp kulübeye girdi. Pencerede tereddüt etti, kızın ormana doğru ilerlediğini gördü, sonra mutfağa balıkları temizlemeye gitti. Bir saat kadar sonra Lombardi yolun kenarındaki "Yabancılar giremez" işaretini görüp Packard'ın burnunu karla kaplı patikaya çevirdi. 50 metre kadar ilerleyince uzakta gölü gördü. Arabayı kenara çekti. Motoru durdurmamıştı ki Vince ile Brown'un indiklerini anladı. Brown başıyla kulübeyi gösterip Lombardi'ye "Burası mı?" diye sordu. "Burası. Tom amcanın kulübesi. Hazırsanız gidelim." Vince silahları aldı. Lombardi kemerindeki bıçağı kontrol etti ve "Tamam, öyleyse" dedi. Şu sıkıcı işi bitirelim artık. Sen de Vince, ormandan çıkan bir ayı gibi gürültü çıkarma, anlaşıldı mı? Brown, ben arkadan dolanacağım. Siz ikiniz önden yaklaşırsınız. Dikkatli olun. Brown patikanın sağındaki ağaçların arasına daldı. Kısa sürede gözden kayboldu. Lombardi ve Vince silahlarını kontrol ederek patikanın öbür yanında ilerlemeye başladılar. Vasili ormandan çıkan iki kişiyi mutfak penceresinden gördü. 50 metre kadar ötedeydiler. Kulübeye yaklaşırken birinin elinde tabanca, diğerinde de bir karabin vardı. Balık bıçağını kenara bıraktı. Vince Winchester'i almadan önce ellerini sildi. Verandaya çıkıp adamlara bağırdı. ''İşareti görmediniz mi? Burası özel mülk. Arkanızı dönün, geldiğiniz gibi gidin.'' Karşısındakilerinden şişman olanı ötekinden üstün gibiydi. İnce bıyıklı olanı. Yanındaki genç sinirli sinirli elindeki karabinayla oynuyordu. Şişman adam gülümseyip yaklaştı. ''Dur bakalım, sakin ol. Yolumuzu kaybettik. Bize yardım eder misin?'' Vasili Winchester'in namusunu kaldırıp, ''Daha fazla yaklaşırsan mezarlığın yolunu bulmana yardım ederim.'' dedi. ''Size söyledim, burası özel mülk.'' Şişman adam kabaca cevap verdi. ''O tüfeği bırak ihtiyar, bırak da sana bir zarar gelmesin.'' Vasili tereddüt etti. ''Kimsiniz, kimsiniz ve ne istiyorsunuz?'' ''Sadece kızla sohbet etmek. Nerede o?'' Vasili'nin yüzünü soldu, baş parmağıyla Winchester'in horozunu kaldırdı. ''Bir adım daha yaklaş Şişko, seni öldürürüm.'' ''Bu işe sakın karışma. Git kadını dışarı çıkar da kimsenin canı yanmasın. Sadece konuşmak istiyoruz.'' ''Onun için mi tüfekle geldiniz?'' Şişman olanı yaklaştı. Vasili Winchester'ı kaldırdı. ''Silahlarınızı hemen atın, şimdi, yoksa seni öldürürüm.'' ''Hadi oradan,'' dedi Lombardi. Elindeki tabanca yükselip patladı. Kurşun Vasili'nin sağ omzuna çarpıp onu geriye evin duvarına fırlattı. Verandaya düşerken adamların yaklaştıklarını gördü. Winchester'e uzanmak istediğinde içlerinden birinin tüfeği bir tekmede uzaklara gönderdiğini, ötekinin yanında diz çökerken elindeki bıçağın parladığını gördü. ''Çok yavaşsın ihtiyar. Karı nerede? Benimle dalga geçme. Nerede olduğunu söyle yoksa o sıkıcı yüreğini doğrarım. Anladın mı kırmızı suratlı ayı?'' Anna ormanın içinde ilerlerken silah sesini duydu. Yüreğe hızlı hızlı çarpmaya başladı. Arkasını döndüğünde sağında bir adam görüp dondu. Elinde silah vardı. Anna önce onun bir avcı olduğunu düşündü. Oysa ses kulübeden gelmişti. Adamın bakışlarını gördüğünde de başının fena halde derde girdiğini anladı. Adam silahını doğrultup sırıttı. Yüzünün sol yanında parlak kırmızı bir yara vardı. ''Olduğun yerde kal.'' Anna durakladı, şaşkın bir şekilde adama baktı. Yabancı yaklaştığında suratındaki sırıtma daha da yayılmıştı. ''Yavaş yavaş güzelim, şimdi geldiğin yönden döneceğiz.'' Anna'nın ilk tepkisi kaçmaya çalışmak oldu. Daha ilk adımını atamadan adam uzanıp saçlarından yakaladı. Genç kız geriye dönerken ayağını salladı, adamın dizine vurup sendeletti, tüfeğini düşürmesini salladı. Anna tüfeğe uzanırken adam kızın saçına asıldı ve ayağa kaldırdı. ''Seni küçük orospu.'' Kızın yüzüne vurmaya başladı. Bir daha, bir daha, sonra bir daha o kadar güçlü vuruyordu ki Anna çenesinin kırıldığını sandı. Sonra adamın yumruğu Anna'nın ense kökünde patladı. Genç kadın ondan sonra sadece karanlığı hatırladı. Ayrım sonu. Sayfa 256.